Meclis gündemi.
Meclis gündemine hoş geldiniz. Türkiye'nin sıcak gündem başlıklarıyla huzurlarınızdayız. Dünyanın dört bir yanında bizi dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Programımızı Murat Baran hazırladı. Kumanda masasında sesimizi teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Hakkı Kurban. Yaklaşık 50 dakika size sesleneceğiz bugün. Elbette programımız süresince sizlerden de görüş, öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Telefon numaralarımız +90 312 koduyla 463 34 19 463 34 21. Elektronik postalarınızı meclisgundemi@trt.net.tr'ye gönderebilirsiniz. Twitter'da trt.tsr adresini takibe alabilirsiniz efendim. Parlamento gündemine bakacak olursak, genel kurulda polis yüksek öğretim kanununda değişiklik yapan teklif dün kabul edildi. Tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine ilişkin teklif sıradaki düzenleme. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaysa 2023 yılı bütçe maratonunun yarın itibariyle sona ereceğini de paylaşmış olalım. Elbette rutin gündem maddelerinin yanında sıcak gelişmeler de milletvekilleri tarafından çok yakından izleniyor. Özellikle Pençe Kılıç Harekatı'ndan gelen haberlerin hassasiyetle takip edildiğini de belirtelim. Biz de bugün programımızda özellikle bu konudaki gelişmelere değineceğiz. Sözü çok fazla uzatmadan hemen konuğumuza dönmek istiyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, Meclis Milli Savunma Komisyonu üyesi Sayın Mehmet Ali Cevheri stüdyomuzda. Sayın Cevheri, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Hakkı Bey. Sizinle daha önce de güzel programlar yapmıştık. İnşallah meclis gündeminde yine seyircilerimiz, dinleyicilerimiz karşısında güzel bir program olacağı ümit ediyorum.
İnşallah efendim.
Teşekkür ediyorum.
Sağ olun.
Dinlediğiniz için.
Yoğun gündem arasında yayınımıza konuk olduğunuz için ben teşekkür ediyorum.
Estağfurullah. Sizin kanalınızla, sizin özellikle TRT radyo vasıtasıyla dinleyicilerimize ulaşabilmenin de ayrıca mutluluğunu da yaşadığımı ifade etmek istiyorum.
Sağ olun efendim. Sizi dinleyicilerimiz siyasetçi yönünüzle yakından tanıyor ama siz aynı zamanda bir akademisyensiniz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Hem öğretmenlerimizin hem de sizin Öğretmenler Gününüzü de kutluyoruz bu vesileyle.
Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii öğretmenliği doyasıya yaşadık. Öğretirken öğrendik. Yeri geldiğinde öğrencilerimiz bize öğretmen oldular. Tabii ki şerefli bir meslektir. Evet. Öğretmenlik. Ne diyor Hazreti Peygamber? Hazreti Ali bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Dolayısıyla gençlerimizi geleceğe hazırlamak, yarınlarımızı teslim edeceğimiz gençlerimizi yarınlara doğru böyle her noktada donanımı hale getirmek bizim birinci şiarımızdı. Çok şükür 21 yıl üniversitede, 8 yılda özel sektörde eğitimcilik yaptık. Ben hep özellikle siyasi hayatımda da öğrencilerimden çok yoğun bir destek gördüm. Onun mutluluğunu hep yaşadım. Ben diyordum, ben bizim bölgede biliyorsunuz aşiretler var. Ben diyordum, benim en büyük aşiretim benim öğrencilerim.
Çok güzel.
Evet, bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Tebrik ediyorum bütün öğretmenlerimizi. Yarınlara emanet ettiğimiz çocuklarımız, onlara emanet ediyoruz. Dolayısıyla bu gençlerimizi vatan sevgisi, bayrak sevgisi, ezan sevgisi ile yetiştirmeleri bizim birinci derece önceliğimiz. Tabii ki yetişeceklerdir. Tabii ki efendim bilgi noktasına donanımla geleceklerdir. Ama vatana, millete, bayrağa, ezana, sadaka da bizim için esastır.
Evet. Tabii bu noktada hemen bayrak deyince terörle mücadele konusu önemli başlıklardan biri. Evet. Türkiye'de bayrağı indirmemek adına Mehmetçik yurdun dört bir yanında mücadele ettiği gibi sınır ötesinde de önemli bir harekat yürütüyor efendim. Pençe Kılıç Harekatı tüm Türkiye'nin gözü kulağı artık oradan gelecek haberlere odaklanmış durumda. Öncelikle neden böyle bir harekata gerek duyuldu ve aradan geçen süreçte ne tür sonuçlar alındı, size ulaşan bilgiler neler, bununla başlayalım.
Şimdi öncelikle şunu iyi bilmek gerekiyor. Tabii 40 yıllık aşkın bir süredir terör örgütü ülke içerisinde ve ülke dışında kan akıtıyor. Allah'a çok şükür güçlü devletimiz, güçlü ordumuz, güçlü emniyetimiz sayesinde bugüne kadar bir mesafe alamadılar. Yine bu çukur dediğimiz o Hendek hadisesinde de toplum bunların gerçek yüzünü gördü. Zaten gerek FETÖ ve gerekse PKK ikisi de dış emeçler, emperyallara hizmet eden örgütler. Bugün PKK'yı özellikle kim besleyip büyütmüşse, yine PYD'yi o noktada besleyip büyütmüşse, FETÖ'yü de onlar besleyip büyüttüler. Çok şükür özellikle son dönemlerde, ben aynı zamanda biraz önce de siz de ifade ettiniz, Milli Savunma Komisyonu üyesiyim. Devletimiz teknoloji noktası çok ilerledi, çok gelişti. Bütün dışa bağımlılığımız ciddi manada azaldı. Kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, helikopterimizi, uçağımızı, efendim milli muharebe uçağımızı, her türlü silahımızı kendimiz üretiyoruz. Bunları ürettikçe de dolayısıyla bizim mücadele edebilme kapasitemiz ve gücümüz çok daha teknolojik olarak da yükseliyor. Ülke içerisinde bugün terörist sayısı 100'ün altına indi. Evet. Hangi bölgelerde kaç kişi var, isim isim biliniyor. Bu kadar da muazzam bizim bir bilgi ağımız da var. Tabii bu son hadisede özellikle İstiklal saldırısı ve Kargamış'taki bu atılan füzelerden evlatlarımız şehit oldu.
Maalesef.
Daha önceden de reisi cumhurumuzun da ifade ettiği bir inlerinde yok edeceğiz. Şimdi ülke içerisinde bunlar hareket sahası kalmayınca ülke dışında yapılanmaya gittiler. Tabii Suriye'deki idari boşluk, özellikle iç savaş hali bunlara ciddi manada bir zemin hazırladı. ABD'nin desteğiyle ki 2 milyar dolara aşkın bir finansman gücüyle PYD'ye destek verdiler. Yani bizim sınırlarımızda bize komşu bir terör örgütü oluşturmaya çalıştılar. Zaten PKK, PYD aynı örgüttür. İsimler farklı olabilir. Farklı coğrafyada faaliyet gösterebilirler ama aynı örgüttür. Bunların amacı da aynı. Eğer siz diyelim ki Suriye'ye yönelik bir örgüt yapılanması meydana getirmişseniz, sizin bu mücadelenizi Suriye içerisinde silahlı yapmanız gerekiyor değil mi? Peki Türkiye niçin? Çünkü onlar için en büyük engel Türkiye. Bunu da iyi bilmek gerekiyor. Tabii PKK'nın, PYD'nin bunlar tamamen ABD'nin kontrolünde. Bir kısım da diyelim ki %80 ABD bunları kontrol ederken %20 de civardaki bazı ülkeler bunları kontrol etmeye çalışıyor veya finansman sağlamaya çalışıyor. Bu şeylerden sonra, bu füzelerden sonra dolayısıyla bir hareket pençe kilit yapıldı. Ama pençe kilit sadece Suriye'de PYD'ye karşı değil, aynı zamanda Irak'ta da yapıldı. Dolayısıyla Irak'ta 45 bizim sınırımızda 120 kilometre derinlemesinde dolayısıyla 45 orada bir örgütün yuvası imha edildi. Suriye'de de 44 yuva imha edildi ve 89 onların barınakları, örgüt yerleri imha edildi. Bu daha da devam edecektir. Yani bu Aralık ayı sonuna kadar bu hadise devam edecektir. Türkiye tabii bunu özellikle yaparken kendi güvenliğini baz alarak, kendi sınırlarının güvenliğini baz alarak gerçekleştirmekte. Artık biz bunu yaparken muhakkak ki orada bulunan bir takım ülkeler bilgilendiriliyor, onlar zarar görmesin diye, ama tamamen bizim inisiyatifimizde, bizim efendim Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmayımız hareket talimatıyla bu gerçekleştirildi. Çok şükür ciddi manada yani neresi hedef alınmışsa oralar imha ediliyor. Ve biz bunları yaparken tamamen kendi milli gücümüzle bunu gerçekleştiriyoruz. Kendi silahlarımızla gerçekleştiriyoruz. Artık eski gibi biz bu hareketi yaparsak uçaklarımız kaldırılmaz. Efendim bize silah ve mühimmat desteği verilmez. Efendim bu gibi bir düşüncemiz ve endişemiz yok.
Evet, biraz önce söylediğiniz bir cümle çok önemliydi. Şimdi madem bu yapılanmaların hedefi Suriye'de insanları özgürleştirmek, o zaman İstanbul'da patlayan bombaların arkasında neden bunlar var?
Neden bunlar
sorusu var? Herhalde çok iyi düşünülmesi gereken sorulardan biri.
Kesinlikle, yani bu PKK ile dolayısıyla PYD'nin aynı, farklı isim taşıyan aynı örgütün birer kolları olduğunu bilinmesi gerekiyor.
Evet, tabii bu noktada efendim harekatla birlikte bazı ülkelerden ve çevrelerden yalan yanlış bazı bilgilerin de servis edildiğini edildiğini, bunlarla kamuoyu oluşturulmaya, algılar değiştirilmeye çalışıldığını da gördük. Özellikle bu harekatın uluslararası meşruiyetinin sorgulanmaya çalışılması dikkati çeken noktalardan biri oldu. Bu konuda neler söylersiniz?
Yani şimdi İstiklal'de bomba patlatırken, altı canımız şehit edilirken bu sorgulanmıyor. Veya karşı taraftan bize roket atılırken, iki evladımız şehit edilirken bu sorgulanmıyor. Benim efendim güvenliğime yönelik saldırılar olacak, hiçbir destek gelmeyecek ama ben orada kendi güvenliğimi sağlamak ve bunu yapan insanlara yok etme adına yaptığımda da dolayısıyla destek edilir. Bu normaldir. Zaten ben biraz önce bir cümle kullandım. Dedim ki eğer bu tabii bir oransal olaraktı. Bu şu, rakam olarak ifade ettim ama konu anlaşılsın diye. Eğer bu ülkeler bölgede veya ABD ciddi manada bunlara destek veriyorsa ki dış bağlantılar, dış destek olmazsa bu güce gelebilmeleri, bu teknolojik silahlara sahip olanları mümkün değil. Veriyorlar. Peki kime karşı yapıyorlar bunu? Ki biz çok iyi biliyoruz. Beşar Esad yönetimiyle bugün PYD'de yine birlikte çalışıyor. Hatta PYD ile IŞİD beraber çalışıyor. Birinin girmediği bölge diğeri gidiyor. Ya bunlar koordineli bir şekilde
bir danışıklı
yapılıyor.
Dövüş
tabii,
var.
Kesinlikle ortada. Danışıklı dövüş. Her ikisinin de ipi ve kumandası ABD'nin elinde istediği yere istediği örgütü sürüyor. Mesela Kobani'deki hadiseye baktığımızda Kobani mesela PYD oraya saldıramazdı. Niçin? Oradaki insanlar Kobani Kürt. Kimi saldırtacak? Dolayısıyla IŞİD dediğimiz DAEŞ örgütünü saldırtacak ki insanlar orayı terk etsinler ve PYD gelsin oraya yerleşsin. Bunu çok yaptılar burada.
Evet.
Birbirlerinden haberdar bir şekilde özellikle kendilerine destek vermeyen insanlar, mesela PYD kendilerine destek vermeyen Kürt bölgelerini, Kürt köylerini IŞİD yoluyla cezalandırma ve yok etme politikasını izledi. Bunun orada bizim çevremiz var, akrabalarımız var ve komşu sınır illerimiz çok net bir şekilde biliyoruz. Şimdi bu doğaldır. Şimdi eğer siz bölgede çok önemli bir güç haline gelmişseniz Türkiye ki son dönemde de takip ediyorsunuz. Özellikle Türkiye yurtta sulh, cihanda sulh politikası net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyaseti ve başkanlığında ve öngörüsünde yürütülüyor. Herkese biz uzatılan eli tutuyoruz.
Evet.
El uzatmıyoruz, uzatılan her eli biz tutuyoruz. Dış politikamızda özellikle biz dolayısıyla sorunsuz bir dış politikayı hedefliyoruz. En son işte malum biliyorsunuz Katar'daki o Dünya Kupası karşılaşmasında Sayın Sisi ile de uzatılan eli Sayın Cumhurbaşkanımız tuttu. Niçin? Çünkü biliyoruz aynı zamanda ABD bir de bizim komşumuz olan Yunanistan'da da ciddi manada orada üsler kuruyor, silah desteği veriyor. Türkiye'nin Akdeniz'de güçlenmesini istemiyorlar. Bizim işte tabii baktığımızda belki biz üst yönetim olarak sorun yaşayabiliriz. Ama yüzlerce yıldır biz hatta binlerce yıldır biz Mısır halkıyla bizim kadim bir geçmişimiz var.
Evet.
Bir inanç birlikteliğimiz var. Orası Osmanlı hakimiyetindeydi. Şimdi bu bölgenin tamamı dolayısıyla bizim de Osmanlı'nın bakiyesi olarak Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra 64 devlet kuruldu. Bunun 14'ü Asya'da, 28'i Avrupa'da, 24'ü Afrika'da. Bu bölgelerin tamamen biz vardık.
Üç kıtanın ortasında evet. Bütün o bölgeleri yöneten, yönlendiren bir devlet.
Devlet vardı, güçlü bir devlet vardı. Dolayısıyla bazı zaman biz oraya gitmesek de ismimiz yetiyordu. Yani şimdi mesela şeyde gördük biz Etiyopya'da Portekizler orayı işgal etmek istediklerinde oradan bizim padişahımıza mektup yazıyorlar. Diyorlar ki ya bize yardım edin. O dönem işte ciddi manada bir mesafe ulaşabilmek sıkıntılı. Bir küçük bir birlik gönderiliyor ama birlikle beraber çok ciddi manada da bir kıyafet gönderiliyor. Diyor ki kendi askerlerinize gidin. Bunu gördüklerinde Portekizler geri çekiliyor. Ve Portekizler Osmanlı kıyafeti giymiş askerleri görünce geri çekiliyorlar. Böyle bir gücümüz vardı.
Evet.
Bir mektupla biz Fransa'yı dizayn ediyorduk. Şimdi iç içeriğine karar bir mektupla. Şimdi tekrar Türkiye'de bu Osmanlı'nın gücünü görmeye başladılar. Türkiye kendine döndü. Dolayısıyla her alanda özellikle güçlenince de o halde bizim Türkiye'yi ne yapmamız lazım? Güçlenen Türkiye'yi engellememiz lazım, tökezletmemiz lazım. Kendi içerisinde kurdukları bir takım örgütlerle Türkiye'yi gelişimini durdurmamız lazım. İşte biraz önce de ifade ettim. Bunun adı PKK olabilir. Efendim Türkiye Komünist Marksist-Leninist Partisi olabilir. Veya efendim diyelim ki işte FETÖ hain yapılanması olabilir. Her birisi farklı bir kesime hitap ediyordu. Bu şekilde ülke içerisinde ülkeyi zayıflatmak, iktisadi olarak çökertmek. Düşünün siz sanayiye kalkınmaya, yatırıma gitmesi gereken kaynakları terörle mücadeleye veriyorsunuz.
Maalesef.
Ve 40 yıldır Türkiye bunu yapıyor. Eğitime gitmesi gereken, sağlığa gitmesi gereken, enerjiye gitmesi gereken kaynaklar bugün terörle mücadele veriyor. Harcandı. Şimdi bu bize ciddi manada çok yüksek bir maliyet oluşturdu. Hem beşeri kaynak, insan kaynağı olarak hem de finansman olarak bize zaman kaybettirdi. Yani şimdi Türkiye 60'lı yıllarda devrim arabasını yapan Türkiye bugün işte 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı TOG projesi işte biz yeni aracımızı banttan indirdik. Evet. Daha seri üretime işte yeni yeni geçeceğiz. 2023 yılında efendim bizim milli arabamız, yerli arabamız bizim caddelerimizde gezecekler. Böyle mi olması gerekiyordu? Çünkü bizi sürekli dolayısıyla sanal gündemlerle meşgul ettiler. Türkiye yatırıma, kalkınmaya, büyümesi gereken kaynakları terörle mücadele yaptırdı. Bunlar çok bilinçli projeler. Yani emperyaller bir hadiseyi meydana getirirken çok farklı mesajlar veriyorlar. Mesela bu İstiklal Caddesi'ndeki o bomba patlamasında bile baktığında birçok aslında Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da dedi ya mesajı aldık. Evet birçok mesajlar veriyorlar. Yani bir bomba patlatıyor sizin turizminize sekte veriyor. Efendim işte siz istediğiniz kadar ülke içerisinde bunu yok edin biz dışarıdan gelip bu bombayı patlatırız diye bir takım mesajlar vermeye çalışıyorlar. Ama Allah'a çok şükür dolayısıyla 11-12 saati içerisinde bütün bu terör eylemini yapanların derdest edilmesi, yakalanması, efendim buna yardım edenlerin dahi yakalanmış olması, hatta ve hatta yardım edenin gidip Suriye'de yakalanmış olması, bunlar Türkiye'nin özellikle ne kadar güçlendiğini ve terörle mücadele noktasına geldiği seviye net bir şekilde gösteriyor.
Evet tabii bu son harekatla birlikte dile getirilen iddialardan bir tanesi işte Türkiye o bölgedeki kasabaları vuruyor şeklinde haberler yapıldı. Kimi zaman açıklamalar yapıldı. Oysa ki bazı iddiaların hatta öyle noktalara geldiğini gördük ki Kürt grupların bile hedef alındığı iddialar ortaya atıldı uluslararası basında. Bu harekatta gerçek hedef nedir? Buna herhalde açıkça vurgulamak gerekiyor.
İnanın ki bugün oradaki PYD'nin varlığında en çok Kürtler muzdarip. Ve orada terör örgütüne destek vermek Kürtlerin şu anda bizim askerimizi alkışladığını net bir şekilde göreceksiniz. Zaten diğer operasyonlarda da bunu görmedik mi? Askerlerimiz oraya gidince gelip sarılıyorlardı. Bizi terör örgütünün baskısından, zulmünden kurtardınız. Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye şunu düşünüyor. Oradaki insanlar da bizim insanımız. Evet. Biz hiç değil bir canlıya, bir hayvana bile zarar vermemek adına hareket ediyoruz. Bu kadar bizim özellikle mesela daha önceki operasyona baktığımızda şehit vermemizin sebebi neydi? Biz bir canlının bir parmağının incinmesine müsaade etmiyoruz. Çok hassas davranıyoruz. Böyle nakış örer gibi adeta o terör yuvalarını yok etmeye çalışıyoruz. Oradaki sivil insanların zarar görmemesi bizim birinci önceliğimiz. Bu tamamen bir algıdır. Dünya kamuoyunda Türkiye'yi efendim işte sivillere zarar veriyor algısını oluşturmaktır. Ama şimdi Halep oradaysa arşın buradadır. Net bir şekilde bugün işte bütün atılan yerlerdeki işte gösteriyor değil mi? Kameralar gösteriyor, şeyler gösteriyor, uydularda görülebilir. Kesinlikle hiçbir insana ve canlıya zarar verilmiyor. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Şimdi biz düşünün orada mücadele ediyoruz. Ama benim ülke içinde 3,5 milyon da Suriyeli kardeşim var değil mi?
Evet.
Biz bu mücadele yaparken aynı zamanda onlar adına da yapıyoruz. Onların kendi ülkelerine, kendi topraklarına güvenli bir şekilde dönebilmesi adına yapıyoruz biz bunu.
Evet, tek hedefin terör unsurları
olduğu. Yok etmek. Terör bizim hedefimizde terör örgütü var.
Evet.
Biz yoksa o insana zarar vermek adına değil. Biz burada bu insanları barındırıyoruz, sahip çıkıyoruz, eğitim, sağlık, her türlü hizmetlerini veriyoruz. Eğer bu insana zarar vermek niyetindeyse niçin burada biz bu insanları barındırıyoruz? Değil mi?
Şimdi zaten çelişkilerden biri de şu evet. Herhalde efendim. Şimdi Türkiye Suriye'nin kuzeyinde hastaneler, okullar yapıyor. Ama gelin görün ki aynı Türkiye'yi hastanelere vurduğu gibi yalan yanlış bilgilerle itham etmeye çalışıyorlar. Herhalde biraz da Mehmetçiğin başarısına gölge düşürmeye yönelik bir algı operasyonu
kesinlikle
olsa gerek.
Bakın Şanlıurfa'nın sınırında bir Resul Ayn var, bir Tel Abyad var. Evet. İnanın ki bizim valilerimizin mesailerin yarısı orası oluşturuyor. Vali yardımcı mesainin yarısını orası oluşturuyor. Her türlü hizmeti veriyoruz. Eğitim, sağlık, bayındırlık, yeraltı hizmetleri, güvenlik, dini hizmetlere kadar. Biz oraya işgale gitmedik ki. Biz efendim şuna çok dikkat ediyoruz. Milli misak-ı sınırlarımız kendi ülkemiz için bunu düşünürken bir başka ülkenin de sınırlarını ihlal etme gibi düşüncemiz yok. Biz efendim emperyal düşünceler gibi bir ülkeyi kendimize dahil edelim diye ilhak edelim diye bir düşünce içerisinde değiliz. Bizim temel hedefimiz efendim terörü yuvasında bitirmek, kendi sınırlarımızı güvenlik altına almak.
Zaten bugüne kadar bütün vurgularda hem Irak'ın hem Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına verilen önem
özel
açıkça
önem vurgular. Gösteriyoruz. Yani bizim şunu ya güzel bir şey midir savaşmak?
Yurtta barış, dünyada barış yani, mesajını herhalde Türkiye'den daha iyi veren
bir ülke. En iyi bilen biziz. Bu coğrafya, Mezopotamya bölgesinde, bu coğrafyada Anadolu sürekli savaşların yaşandığı işte bir bölgedir. Yani güzel bir şey midir şehit vermek? Böyle bir şey olabilir mi ya? Gideceksiniz orada, orada resmen bir savaş oluyor. Yani hangi ülke bunu ister? Hangi ülke bunu yapmak ister? Türkiye kesinlikle böyle bir düşünce içerisinde değil. Biz biraz önce de ifade ettim. Biz kendi insanımızın güvenini sağlarken bir başka insanların da aynı zamanda da yaşam hakkına saygı duyuyoruz.
Zaten bütün dert o bölgede güvenli bölge oluşturmaktı ki belli bölgelerde evet. Bu güvenli bölgenin de 30 kilometre derinliğe kadar oluşturulduğunu gördük. Efendim bu son harekatla birlikte özellikle uluslararası camiada belli çevreler özellikle terör örgütünün yayın organlarında kimyasal silah kullanıldığı iddiası da gündeme getirildi. Herhalde buna da bir açıklık getirmekte yarar var.
Böyle bir şey olması mümkün mü ya? Yani bu hangi dönemde kaldı? Ben size şunu söyleyeyim. Tabii biz birçok alanda gelişiyoruz. Ama biz derim ki bugün savunma sanayi Türkiye'de çok ciddi manada ilerledi. Ve biz bunları da kendi insan gücümüzle, gençlerimizle beraber yapıyoruz. Türkiye'de aslında düşünsel olarak Hakkı Bey ciddi manada bir değişime dönüşü meydana geldi. İnsana yatırım yapma.
Evet.
Ve bunu kendi insanıyla gerçekleştirebilme. İşte biz diyelim ki TUSAS'ı, Havasan'ı veya işte ASELSAN'ı ziyaret ettiklerimizde komisyon olarak gençlerimiz bize şunu söylüyor. Bize güvenin. İnsanın yapabildiği her şeyi biz de yaparız. Türkiye teknolojik olarak çok ciddi manada yatırım yapıyor. Ama bu yatırımını insanın faydasına olan hususlarda efendim dedim ki kimyasal silah gibi ve biyolojik silah gibi hususlara kesinlikle Türkiye bu alanlara girmiyor. Yani bizim ya biz şöyle bir anlayıştan ve bir inançtan geliyoruz. Geçmişte olmamış mıdır? Bizim ecdadımız savaştı karşıda İngilizler veya işte diyelim ki Yunanlar veya diyelim ki İtalyanlar hangi ülkeden gelmişlerse savaşıyorsunuz. Siz onu yaralıyorsunuz. O yaralıyı sırtınızdan getiriyorsunuz. Kendi hastanenize tedavi ediyorsunuz.
Evet.
Ya, Türkiye tutacak efendim dünyanın gözü önünde efendim kimyasal silah kullanarak bir takım insanı yok edecek. Yani burada kim bunu ifade ediyorsa o vatan hainidir. Türkiye düşmanıdır. Türkiye'nin adını dünya kamuoyunda efendim lekelemek adına bunu yapıyor. İster içeride ifade edilsin, ister dışarıda ifade edilsin. Ben bunu efendim millilik anlayışıyla, ülkeyi sevme anlayışıyla ben bağdaştıramıyorum.
Evet, şunu da vurgulamakta yarar var. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada hem de Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın verdiği bilgiye göre zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde kimyasal silah yok.
Yok.
Evet, yani kesinlikle bunu, yok. Bunu özellikle vurgulamak gerekiyor sanıyorum. Çünkü böyle bir algıyla...
Olmadığı gibi evet. Üretmiyoruz da.
Evet, yani böyle bir algıyı işleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almaları...
Ya bu tamamen işte FETÖ'nün, PKK'nın, işte yine bunları yönlendiren emperyal üst akılların Türkiye'yi dünya kamuoyunda yalnız bırakmak adına yaptıkları husus. Ama Allah'a çok şükür ben şunu görüyorum. Özellikle son dönemde çok güçlü bir şekilde Türkiye geliyor. Yani bütün dünya Türkiye'nin büyüklüğünü, güçlülüğünü ve Sayın Reis Cumhurumuzun dünya liderliğini kabul etti. Düşünün ki biz şu anda sahip olduğumuz potansiyelle bunu yapıyoruz. ABD'nin sahip olduğu bu efendim ekonomik güç veya diyelim ki İşte Çin'in sahip olduğu ekonomik güç veya Rusya'nın sahip olduğu ekonomik güç Türkiye'nin de olmuş olsaydı, inanın ki dünya siyaset tarihi zaten şimdi Sayın Reis Cumhurumuzu yazıyor. Ama asırlar boyu Sayın Reis Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan dünya yön veren lider olarak anılırdı. Biz mevcut bu gücümüzle bu ekonomik dar boğazlar içerisinde bunu gerçekleştiriyoruz. Yani bugün düşünün ki ben bu Ukrayna-Rusya savaşının tamamen bir İngiliz projesi olduğunu da düşünüyorum.
Çok ilginç bir tespit.
Evet, İngiliz projesi. Şimdi düşünüyorum bugün İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne çıkması,
evet.
Efendim Avrupa devletlerinin Putin'i efendim savaşa zorlamaları, tahrik etmeleri. Bu neydi? Bu Ukrayna yemedildi. Yani 3. Dünya Savaşı çıkmaktansa Ukrayna'yı yemedelim. Rusya'yı dolayısıyla ekonomik olarak bir kıskaca alalım. Siyaseten efendim Rusya'yı bitirelim. Yani aynı proje Çin için de yapılıyor yani. Bugün koronanın Çin'de başlamış olması.
Aslında ortada Rusya-Ukrayna savaşının ötesinde
eğer
çok daha büyük bir küresel
konuşulacaksa,
bir...
O zaman bunun Çin'de koronayı ortaya çıkaran gücün geri plana gitmek lazım. Kimler orada bunu ortaya çıkardı? Tamamen bu Çin ekonomisini bitirme projesidir. Akabinde ABD'nin dünya lojistik sektöründe çok güçlü ABD'nin navlun ücretlerini artırması, gemi taşımacılık ve konteyner fiyatları artırması tesadüf değil.
Ama yani Türkiye, son dönemde dünyaya damga vuran iki konu var. Bunlardan bir tanesi COVID-19 salgını, diğeri evet. Rusya-Ukrayna savaşı ve her ikisi de doğal sebeplerden değil, belli ülkelerin girişimiyle
başladı. Emperyal güçlerin başlattığı bir projedir bu. Ama evet. Türkiye bu noktada şu andaki özellikle uyguladığı politikalarıyla her ikisinde de biz etkilenmememiz mümkün değil. Bugün ülke içerisindeki efendim enflasyonun yüksek çıkması, efendim her kesimin bundan etkilenmesi mümkün değil. Bütün dünyada bir alev var. Düşünün bir mahallede yangın düşmüş veya ormana yangın düşmüş. Sizin diyelim ki eviniz de ormanın tam ortasında veya mahallenin tam ortasında. Sizin bundan etkilenmemeniz mümkün değil. Ve şimdi bu dolayısıyla dünyadaki bu kriz bizi de çok ciddi manada etkiledi. Ama diyelim ki Avrupa devletlerine göre, diğer dünya devletlerine göre en az etkilenen ülkelerden biri biziz. Şimdi bugün işte doğal gaz krizini meydana getirdi Avrupa'daki şey ortada. Sıkıntı ve problem ortada. Ama biz çok şükür, Enerji Bakanımız da ifade etti. Bu doğal krizini yaşamadan biz bu kışı atlatacağız Allah'ın izniyle.
Tabii hakikaten dikkat çekici açıklamalar. Şimdi özellikle salgın ve savaş sonrası dünyada dengelerin yeniden değiştiğini, kartların yeniden dağıtılmakta olduğu bir süreci yaşadığımızı görüyoruz. Bu süreç içerisinde şüphesiz terör örgütlerinin de belli çevreler tarafından kullanıldığı net bir şekilde ortada, ki hedeflerden birinin Türkiye olduğu zaten yıllardır gündemimizde olan konulardan biri.
Hakkı Bey, zor şartlar liderler yetiştirir, liderlerin efendim büyüklüğünü ortaya çıkarır. İşte bir 15 Temmuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çıkıp topunuzla tüfeğinizle gelin, tamam mı? Ve halkın meydanlara çağırması, 24 saat geçmeden terör örgütünü bitirmek halkın desteğiyle, bu bir liderliktir. Bugün Ukrayna ve Rusya savaşırken tahıl koridorunun açılması, özellikle gıda sorunu yaşayan Afrika ülkelerine bunun gönderilmesi, bu bir liderliktir. Efendim yine esir değişiminin yapılması, bu bir liderliktir. Ve siz bunu yaparken, aynı zamanda da biz bunu yaparken Ukrayna'da olan biz satışlarımızı devam ettiriyoruz. Daha önceden biz Ukrayna'yla uçak motoru üzerinde bizim işbirliğimiz vardı. Onların fabrikada biz bunu üretiyorduk. Baktık ki savaş çıktı. Biz bu uçak motorlarını şimdi Türkiye'de üretiyoruz. Ya Türkiye'de ne kısılırsa, Türkiye'nin üzerine ne gelirse, F-16 mı vermiyorsun? Ben F-16 bütün faaliyeti üretebilecek muharip savaş uçağımı yaparım. Hem de çok daha düşük bir rakama.
Evet, inşallah 2023'te de.
Dolayısıyla bu bir şeydir yani, zor şartlar ben Türkiye'nin önünü açtığını, Sayın Reis Cumhurumuzun dünya liderliğinin bütün dünya kamu tarafından tasdik edildiğinin adeta Türkiye'nin bu sorunlara mührünün bastığının en önemli göstergesi diye düşünüyorum.
Evet, inşallah çevremizdeki ülkeler de bir an evvel o istikrara kavuşur. Türkiye'de milyarlarca dolarını terörle mücadele...
Temennimiz bu. Yani biz evet, istiyoruz İran'da bugün kalmasın. İran huzura kavuşsun. Irak efendim ülke bütünlüğünü koruyarak efendim huzura kavuşsun. Bütün kaynaklarını ülkenin kalkınmasına, büyümesine sarf etsin. Aynı zamanda Suriye, yani Mısır, Yemen, Libya, nereye derseniz değil. Hatta ben şunu söyleyeyim. Yani komşumuz olan Yunanistan Öğretmeninin bile bu kadar efendim milli gelirini silah yatırımını ben uygun bulmuyorum. Ya Türkiye bugün kendi komşularının hakkına riayet eder. Türkiye'nin işgal etme gibi problemi yok. Öyle bir şeyimiz yok bizim. Öyle bir politikamız yok. Bizim efendim işgalci, emperyal bir düşünceyle biz hareket etmiyoruz. Bizim temel düşüncemiz ülke içerisinde huzur ve barışın sağlanması ama bu aynı zamanda huzur ve barışın bütün dünya geneline yayılması. Biz zaten Türkiye olarak bugün sahip olduğu kaynakları bütün dünya mazlum milletleriyle paylaşan bir ülkeyiz. Kendi gayri safi milli hasılasına göre, kendi bütçesine göre rakamsal olarak en çok dünyada mazlum milletlere yardım yapan ülkeyiz biz. Gerek ülke içerisinde gerek ülke dışında. Şimdi belki sayısal olarak ABD olabilir ama o ABD'nin yaptığı yardımlar kendi diyelim ki milli gelir içerisinde çok ciddi bir çok az bir yekün teşkil ediyor. Ama bizde öyle değil. Biz diyelim ki kendi bütçemize göre yüksek rakamlar yapıyoruz. Türkiye'yi çok iyi anlamak gerekiyor. Türkiye bugün özellikle Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da ve ABD'de biz istiyoruz ki bütün insanlar özgür, barış, kardeşlik içinde yaşasınlar. Biz böyle bir, biz istemiyoruz kimsenin tırnağının incinmesini, ayağını taşa değmesini biz istemiyoruz. Türkiye olarak bizim böyle bir politikamız yok. Efendim ülkemizin sınırlarını genişletelim diye bir politikamız yok. Biz 780 milyon bin kilometre kare alanda dolayısıyla 84 milyon insan olarak dolayısıyla biz ülkemiz içerisinde huzurun, kardeşliğin, kalkınmanın, gelişmenin olmasını arzu ediyoruz. Ve bütün kaynaklarımızı biz devlet millet için vardır anlayışıyla hareket ediyoruz. Bunu yaparken de çevremizdeki bütün ülkelerde biz aynı zamanda da abilik yapmak durumundayız. Türkiye Cumhuriyetlerindeki bugün bütün ülkelerin beklentisi Türkiye. Güneyimizdeki bütün ülke beklentisi Türkiye. Afrika'daki insanın beklentisi Türkiye. Bunu, evet. Bunu yurt dışına, Balkanlardaki bütün ülkelerin beklentisi Türkiye. Bunu yurt dışına çıktığımızda daha net bir şekilde görüyoruz.
Evet, Türkiye'nin sınırlarının ötesinde gönül coğrafyası çok daha geniş aynı, bir
çok teşekkür ediyorum. Bu kelimeyi kullanacaktım. Evet. Yani bizim dolayısıyla çok ciddi manada bir gönül coğrafyamız var. O insanlar bizden beklenti içerisinde.
Evet. Tabii efendim baktığımızda aslında Türkiye'nin şanssızlığı demek gerekiyor herhalde bir yandan da istikrarsızlıkların olduğu bütün ülkelerin ortasında güneyimize bakıyoruz. Irak, Suriye kaos içerisinde, Libya'da olaylar yaşandı, Arap Baharı'nın etkileri hala devam ediyor. Doğuya baktığımızda Afganistan'da istikrarsızlık oldu. Karabağ Savaşı yakın dönemde sona erdi. Batımıza bakıyoruz. Yunanistan'la yaşanan Ege sorunu, Akdeniz'deki dengesizlikler. Kuzeyimize bakıyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı. Böylesine bir cenderenin içerisinde Türkiye'nin güçlü kalması herhalde son derece önemli. Tabii bu güçlülüğü devam ettirebilmek için de Türkiye bir sınır ötesi harekat gerçekleştiriyor. Biraz önce konuştuk. Şimdi bir de kara harekatından söz ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti. Ne beklemeliyiz efendim?
Yani pençeklik operasyonundan sonra kara hareketin de olması gerekiyor. Yani siz zaten hava operasyonu yaptığınızda geri çekiliyorsunuz. Ama bir de kara hareketiyle tamamen bu örgütün temizlenmesi gerekiyor bölgeden. Bizim sınırlarımıza yaklaşmamaları gerekiyor. Ve aynı zamanda da oradaki insanların da o üzerindeki baskının kaldırılması gerekiyor. Baktığımızda nereden terör örgütü temizlenmişse o bölgenin kalkındığını, geliştiğini görüyoruz yani. Ticari hayatın canlandığını görüyoruz. Çünkü terör örgütü bitiriyor oraları. Hem kendi ihtiyacı doğrultusunda saldığı vergilerle hem de işte insanların her bir evden işte bir terör örgütüne bir katılım yapmak istemesiyle dolayısıyla ciddi manada bir şey yapıyor. O insanlara zulmediyor. Bunun bitirilmesi gerekiyor. Biz bunu yaparken daha önceden de biraz önce de ifade ettiğim program içerisinde sadece kendi ülkemizin güveni açısından değil oradaki insanların güveni açısından da yapıyoruz. Bunu yaparken de oradaki insanlara en az zarar gelmesi noktasında veya hiç zarar gelmemesi noktasında biz bu hareketi gerçekleştiriyoruz. Türkiye daha önceki operasyonlarda yaptığı gibi nasıl ki kara hareketiyle bölgeyi temizlemişse yine geri kalan bölgelerde de temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine bu benim şahsi fikrimdir. Geç kaldık. Daha önce de yapmamız lazımdı.
Evet tabii hem bölgedeki dengeler hem ilgili ülkelerin bugüne kadar yaklaşımları. Onlar da herhalde göz önünde bulundurlar.
Biz ne zaman yaparsak yapalım Hakkı Bey, nasıl yaparsa yapalım, hiçbir zaman bunu destekleyen, bunları besleyen yapılar bundan memnun olmayacaklardır. Biz dolayısıyla bu emperyal yapıların ne düşünüyor diye onlara bakmadan kendi politikamızı yürütmemiz lazım. Türkiye bunu yapıyor zaten şu anda. Artık bir başkası ne düşünüyor diye bizi ilgilendirmiyor. Biz ülkemizin milli menfaati neyi gerektiriyorsa Sayın Reis'i Cumhurumuzun şeyiyle, riyasetiyle ve politikasıyla biz onu yapıyoruz. Yapmamız da lazım. Türkiye olarak artık bizim bir başkasına ihtiyacımız da yok. Yani Kıbrıs Barış Hareketi'nde düşünün, işte uçağımızı kaldıramazsınız dediler. Kaldırtmadılar. Yani mermi vermediler. E ne oldu? Artık Türkiye o Türkiye değil. Türkiye ben bunu hareketi yaparsam falan ne düşünür diye bir düşünce içerisinde değil. Benim için esas olan benim ülkemin birliği bütünlüğüdür. Benim insanım ne düşünür? Bizim için esas olan budur.
Okyanus ötesinden Amerika'nın müdahale ettiği bir bölgenin yanı başındasınız. Böyle bir cenderenin içerisinde terör örgütleri sizi hedef alıyorsa herhalde Türkiye'nin de buna sessiz kalması.
Ya şimdi okyanus ötesinden geliyorsun. Sen bu bölgeyi dizayn etmeye çalışıyorsun. Benim komşumu. En çok 210 kilometre galiba bizim Suriye sınırımız. Benim 210 kilometre sınır komşum olan bir ülkeyi sen dizayn edeceksin. Benim de ona karışmaya hakkım olmayacak, öyle mi? Ya böyle bir şey düşünemez ya.
Evet, tabii çok zorlu bir mücadele. Bu noktada hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem güvenlik güçlerimize Allah kolaylık versin.
Şu neyi gerektirir? Siz güçlüyseniz o zaman dünyada söz söyleme hakkına sahip oluyorsunuz. Orada ben de güçlenmem lazım. Şu anda biz bunu yapıyoruz. Güçlendikçe de sesimiz daha gür çıkıyor.
Evet. Bu noktada hemen akla gelen bir başka soruyu sorayım efendim. NATO'ya üyelik konusunda Finlandiya ve İsveç'in başvuruları olmuştu. Türkiye'nin terörle mücadele konusunda net bir duruşu oldu ve o ülkelerden bu konuda bazı adımları atmasını istediler. Ve şu an henüz onların üyeliklerine onay verilmiş değil.
Hala izliyoruz biz.
Evet, ne olacak bundan sonraki
süreçte? Hala izliyoruz. Yani ya Türkiye'nin şartlarını kabul edecekler ya da NATO'ya girmeyecekler. Bu benim hakkım. Türkiye geçmişte tabii 1980'li ihtilalinde özellikle Yunanistan daha önce NATO üyesi değildi. Dolayısıyla Türkiye'ye şeref sözü verdiler, asker sözü verdiler ve Türkiye kabul etti. Eğer o gün biz Avrupa Birliği şartını koymuş olsaydık, o NATO'ya girecekse ben de Avrupa Birliği'ne gireceğim şartını koymuş olsaydık bugün bu durum olmazdı. Yunanistan şeye girdi, Avrupa Birliği'ne girdi, Güney Kıbrıs girdi ama ben hala girmenin mücadelesini yapıyorum. Ha bu saatten sonra ihtiyacımız var mı? Çok da yok. Onu da ifade edeyim. Ama bizim yönümüz batıya doğrudur. Onu da ifade edeyim. Biz yönümüz batıya doğru. Dolayısıyla kendimizi bir Avrupa devleti olarak görüyoruz. Onlarla beraber biz dünya politikasını yönlendirmek ve dünyanın imkanlarını efendim dağıtmak politikasını gidiyoruz. Fakat dediğim gibi onları beklerken de Türkiye'de bunları bekleyeyim düşüncesiyle hareket etmedi. Benim için ne gerekiyor, ben ne yapmam lazım düşüncesiyle hareket etti. Ve Allah'a çok şükür baktığımızda bakın ben size bir rakam vereyim Hakkı Bey. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde bizim savunma sanayindeki ihracatımız 40 milyon dolardı. Şimdi 3 milyar 600 milyon dolara açtık. 4 milyar dolara doğru gidiyoruz.
Evet, 40 milyon dolardan evet. 3,6 milyar dolara ulaşan bir rakam. Evet.
Açtık. Bu Türkiye'nin gücünü görüyoruz. Artık kendi uçak gemimizi yapıyoruz. Kendi uydumuzu yapıyoruz. Kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, muharip uçağımızı. Hepsini ve biz bunu yaparken de kendi insan gücümüzle yapıyoruz.
Evet, ben savunma muhabirliği yaparken efendim geçmişte hep şu haberleri yaptık, hazırladık. Hazırlamak durumunda kaldık. Türkiye terörle mücadele için İsrail'den Heronları parasıyla almak istediğinde maalesef olumsuz yanıtlarla karşılaştı. Amerika'dan silahlı predatorlar talep edildi. Kongre onay vermedi, alamadı. Ve sonuç itibariyle Türkiye kendi insansız hava araçlarıyla bugün sınır ötesi harekatlar yapan bir ülke konumuna geldi.
Phantom uçaklarının işte iskeletinin yapımını Türkiye'ye güya vermişler. Bunun beynini İsrail'e vermişler. Ama Türk mühendislerinin hiçbir şekilde bunun imalatına ve yapımına müdahale etmemişler. Bizim özellikle TUSAŞ'ta ki genel müdürümüz ifade etti. Bir mühendimiz şahit olmuş. Bir Phantom uçağını tekrar piste indirirken iki ABD'li mühendis şunu konuşuyor. Çok şükür efendim Türk mühendislerini hiçbir şey göstermeden bir Phantom uçağını daha sahaya indirdik.
Ya
i̇şte adamlar şimdi Bu noktadan geliyoruz biz. Türkiye uyandı. Daha çok yapmamız gerekiyor. Yani bundan sonraki süreçte özellikle teknolojiye yatırım yapmamız. Dolayısıyla bilişim alanında bizim çok ciddi manada kendi gençlerimizi yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdi dünya artık bilişim ve inovasyon çağı. Dolayısıyla bu anlayışta mıyız? Bu anlayıştayız. Ki ben kendi ilim olan Şanlıurfa'da da özellikle yazılım noktasında gençlerimizi teşvik ediyoruz. Projeler gerçekleştiriyoruz. Yazılım kursları açıyoruz. Hatta Mezopotamya Yazılım Vadisi diye bir şeyde projede ortaya koyduk. Kim özellikle bilişime, teknolojiye, yazılıma yatırım yaparsa bugün onlar ciddi manada bir güç haline gelecekler. Şimdi baktığımızda bugün işte Çin bu noktada ciddi manada yatırım yapmış. Hindistan.
Evet.
Zaten eğer Hindistan'daki bugün var. Eğer farklı böyle demografi yapı olmamış olsaydı, Hindistan kendi ülke içerisindeki problemlerini çözmüş olsaydı inanın ki hedefteki üçüncü ülke de Hindistan olurdu.
Evet, dikkat
çekici. Yani Rusya'nın Çin'in başına gelen hadise Hindistan'ın başına gelirdi. Ama bugün onu bizi hedefe koymuşlar şu anda. Ama başaramayacaklar çok şükür.
Evet tabii nesnelerin interneti, siber alan, metaverse, bütün bu konular, bu dönemin gündemi, bu konularda gençlerin hazırlık yapması son derece önemli. Bu bakımdan yatırımlar da herhalde büyük önem taşıyor.
Efendim, müthiş bir gençlik geliyor Hakkı Bey. Yani artık diyelim ki Z kuşağı değil, alfa kuşağı geliyor. Teknolojiyi efendim kullanan değil, teknoloji yapan kuşak geliyor.
Evet, Teknofest etkinliklerinde bunun evet. Göstergelerini net bir şekilde evet. Görüyoruz zaten. Bunlar çok önemli ve güzel gelişmeler. Diliyoruz devamı da gelir. Bu noktada efendim tabii terörle mücadele konusunu konuşmaya devam edeceğiz ama siz aynı zamanda parlamentoda Türkiye-Kazakistan parlamentolar arası dostluk grubunun da başkanlığını yapıyorsunuz.
Evet.
Biraz önce yönümüz batıdır dediniz ama bir taraftan da Türkiye doğuya da çok büyük önem veriyor. Baktığımızda Türk Devletleri Teşkilatı'yla evet. Birlikte son dönemde yeni bir yapılanmaya
gidildi. Arkamızı ihmal etmiyoruz yani.
Evet, kesinlikle. Tabii Kazakistan'la ilişkileri de sormak isterim. Çünkü bu yıl Kazakistan'la diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümüydü. Diğer taraftan da baktığımızda artık yakın zamanda bir seçim yapıldı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev büyük bir çoğunlukla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi resmi olmayan sonuçlara göre. İlişkiler ne yöne evrilir? Bugün geldiğimiz nokta itibariyle nasıl bir tablo var? Kısaca onu da rica edebiliriz.
Çok teşekkür ediyorum. Yani bizim dost, kardeş ülke Kazakistan'la olan ilişkilerimiz artarak ve işbirliğin güçlendirilmesi noktasında devam ediyor. Ben tekrar özellikle Kazakistan Cumhurbaşkanlığına seçilen Kasım Cömert Tokayev'i tebrik ediyorum. Kasım Cömert Tokayev Sayın Nursultan Nazarbayev'in aldığı bayrağı daha da yükselterek devam ettiriyor. Ülke içerisinde kentsel istikrarı sağlarken aynı zamanda da ekonomik istikrarı sağlama noktasında ciddi manada bir çaba ve gayret içerisinde. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçiminin de biraz erkene alınmasının sebebi de buydu. Güçlenerek yapması gereken, Kazakistan önünü açacak olan proje reformları yapmak için bu halkın desteği alması gerekiyordu. Türkiye tabii bu yakın süre içerisinde, bu 2022 yıl içerisinde hem Kazakistan Cumhurbaşkanı biz Mart ayında burada misafir ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen ay gittiler. Biz de o heyetin içerisinde vardık. Daha önceden Sayın Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'la beraber gittik. Her gittiğimizde de dolayısıyla sayısız biz bakanlar arasında anlaşmalar yapıyoruz. Özellikle hedefimiz tabii 10 milyar bir ticaret hacmine ulaşmak. Çok şükür şu anda 5.3 milyar bir ticaret hacmine ulaşıldı. Ama daha da bunu artırmamız gerekiyor. Her yanda işbirliğini sağlamamız gerekiyor. Tabii Kazakistan muazzam bir potansiyeli var. Şimdi 2.758.000 kilometre kare civarında bir coğrafyası var. Ama nüfusuna baktığımızda 18.400.000. Yani düşünün yüz ölçümü Türkiye'nin 3.5 katı ama bunun nüfusu ise Türkiye'nin 1/4'ünden daha az.
Evet.
Baktığımızda bir taraftan diyelim ki Güney Sibirya ile komşuyken işte güneye indiğinizde 3,5 saat düşünün Kazakistan coğrafyası üzerinde uçakla uçuyorsunuz. Böyle madencilik ve tarım alanında müthiş bir potansiyeli var. Gelişmeye çok yönük, dönük ve aynı zamanda da dolayısıyla diğer Türk Cumhuriyetlerle de hepsiyle de hemen hemen komşuluk olduğu için de bugün siyaseten orada önderlik yapabilecek potansiyeli olan bir ülke. Türkiye her noktada Kazakistan'a müthiş bir şekilde destek veriyor. Özellikle bizim tabii hedefimiz Kazakistan'la olan ticari ilişkilerimizin çok daha yüksek seviyelere çıkmasıdır. Oraya ihracatımızın artmasıdır. Gerçi son dönemde özellikle geçen yıla oranla %58 oranında bizim dış ticaretimiz arttı ama bu biraz daha Kazakistan'ın lehine bizim aleyhimize yani onların oradan ithalatımız yüksek orana çıktı. Şu var, biz şunu arzu ediyoruz. Eğer onlarla ticari noktadaki bizim bir şey oluşacak, gelişecekse biz onlara satalım. Bir şey alacaksak kendi dost ve kardeş ülkemizden alalım. Zaten müteahhitlik alanında orada bir numarayız yani. Özellikle Türk müteahhitleri orada çok güzel işler başarmışlar. Orada Türkiye'nin net bir şekilde damgasını görüyorsunuz. Tabii Kazakistan'ın önümüzdeki süreç içerisinde baktığımızda çok daha siyaseten bağımsız hareket etme noktasında kendi ülke içerisindeki demokratik yapıyı güçlendirdiğinde hareket etme kapasitesinin artacağını ben düşünüyorum. Kasım Cömert Tokay bu noktada öngörüsü olan ciddi manada deneyimli bir devlet adamı. Rusya'nın Ukrayna'yla savaşmış olması da o bölge açısından yani onların daha özgür, daha rahat hareket etmesini sağlayan aslında bir unsur. Yani Rusya onlarla uğraşırken bunlar çok daha ülke içerisinde bağımsız hareket edebilme kapasitesine ulaşıyorlar. Yani bir savaşı istemiyoruz yani, onu da ifade edeyim. Yani istemeyiz Rusya-Ukrayna savaşını ama
riskleri kadar fırsatları da barındıran tabii bir fırsatları süreçten da barındırıyor. Yani
bizim açımızdan da komşu ülkeler açısından da bir takım fırsatları barındırıyor. İlişkilerimiz hem parlamento seviyesinde hem de Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar seviyesinde çok güzel bir şekilde gidiyor. Biz Türkiye olarak zaten her zaman görüşmelerimizde bunda taahhüt ediyoruz. Her noktada özellikle onlara destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz yani. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu özellikle ifade ediyor.
Evet, bu noktada tabii ata topraklarına sevgilerimizi, saygılarımızı sunalım efendim. Programımızın da son kısmına geliyoruz. Şanlıurfa'ya yani yurt dışında yaşayan Şanlıurfalı vatandaşlarımıza da mesaj kalsın istiyorum programımızın son kısmında.
Evet. Tabii burada Kazakistan'da bahsetmişken Hoca Ahmet Yesevi de anmamak olmaz.
Evet.
Dolayısıyla Pir Yerenler Anadolu'nun manevi fethinde Hoca Ahmet Yesevi'nin çok önemli bir misyonu vardır.
Kesinlikle.
Ahi Ervanları oraya göndererek önce Anadolu'nun manevi fethi gerçekleştirmiştir. Sonra da Alparslan 1071'de gelmiştir. Dolayısıyla onun ana yurdudur. Türkistan bugün, tabi Kazakistan, Türkistan bölgesinde çok ciddi manada önem veriyor. Hakkı Bey, ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle bizi konuk ettiğiniz için. Türkiye gerek ulusal ve gerekse uluslararası gündeme yönelik bizi konuk ettiğiniz için. Umarım ki izleyicilerimiz açısından hoş bir sohbet olmuştur. Zevk almışlardır. Ben bizi dolayısıyla radyoları başında dinleyen gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki bütün dinleyicilerimize ben saygılarımı sunuyorum. Şanlıurfalı hemşehrilerime Ankara'dan selam ve saygılarımı iletiyorum. Her zaman aralarında olduğumuz gibi inşallah yarın itibaren yine onlarla beraber olacağız. Şanlıurfa'nın insanımızla beraber sorunlarımızı giderme noktasında özel bir gayretimize devam edeceğiz. Ben iyi akşamlar diliyorum. Selam ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Böyle yoğun bir gündem arasında programımızda konuk oldunuz. Hakikaten çok önemli konuları, başlıkları konuştuk. Buradan bir kez daha yurt dışındaki Şanlıurfalı vatandaşlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Şanlıurfa'ya da aynı şekilde selamlarımızı gönderiyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, meclis gündeminin sonuna geldik.
Konuğumuz AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Meclis Milli Savunma Komisyonu üyesi Sayın Mehmet Ali Cevheri'ydi. Bir kez daha öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Düzce Gölkaya Merkezi depremde ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Bize kulak verdiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Hoşçakalın. Evet.
Meclis gündemi.